Sorularla Sözler programının değerli takipçileri, 26. Söz Kader Risalesi'nden devam ediyoruz. Önce düz okuyacağız, sonra cümle cümle ayrıntılı olarak işlemeye çalışacağız. Müsaadenizle önce düz okuyalım abi. Birinci mepas, kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyarı önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor. Der, haddini bil, yapan sen değilsin. Evet, kader cüz-i ihtiyarı iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde, kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari adem mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesail-i imaniye girmişler. Yoksa mütemerrit nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek, bütün sırrı kadere ve hikmet-i cüz-i ihtiyariye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Şimdi burada birinci mepasın başından cümle cümle açıklamaya çalışalım abi.
Evet.
Birinci cümlede kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Hı hı.
Yoksa ilmi ve nazari
değillerdir.
Şimdi burada tabii kader dediğimiz konu ne? Cenab-ı Hakk'ın planı, programı, takdiri, değil mi? Ölçüyle evet. Her şeyi ezeli ilminde tasarlaması, bilmesi, takdir etmesi. Cüz-i ihtiyari de insanda bulunan mahiyeti itibariyle emri itibari hükmünde olsa bile, yani mahiyet olarak anlaşılmasa bile, vücudunu vicdanen ve halen bildiğimiz bir mahiyetten bahsediliyor. Dolayısıyla bu iki mahiyet nedir? Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyet bilgilerinin ve imanın, imana dair bilgilerin nihayet hududunu gösteriyor. Nihayet hududunu gösteriyor derken burada tabii bu soru çok soruluyor. İki şekilde anlaşılabilir. Birincisi, Cenab-ı Hakk'a iman esas hükmündedir. Kadere iman o esasın üzerine birinci derecede yüklenen ana ve temel hükmünde bir mahiyet içeriyor. Evet. Ayrıca kitaplara iman, özellikle Kur'an-ı Kerim'e iman bir mümin için bu esasların üzerine oturtulan çok ciddi manada fonksiyona sahip olan bir mahiyeti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman hakeza. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a, ahirete, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Kur'an-ı Kerim'e mesela, meleklere, bunlara bir insan fazla tevil edilecek bir durumu yok. Ama üzerlerine bina edilen kader meselesi imanın ve İslamiyet'in adeta nihayet hududunu, nihai hududunu gösteriyor. Yani en son anlatılan ve en son adeta ince işçilik hükmünde olan ve insanların gözüne ve nazarına görünmesi, yani ötekilere göre biraz daha diyelim mesela ikinci planda olan bir mesele olması hasebi var. Bu birinci olarak anlatılan, yani imanın ve İslamiyet'in nihayet hududu. Bu bir. İkincisi, yanlış anlaşılmaya müsait. İnsanların tevillerine çok açık olan bir konu olması hasebiyle, kader ve cüz-i ihtiyari konusu. Burada da üstadımız özellikle insanın buradan kaybetme, insanların buradan ayağının kayma gibi bir ihtimalin öteki iman esaslarına göre daha yüksek olduğunu bildiğinden dolayı imanın ve İslamiyet'in nihayet olduğunu çiziyor diyor. Mesela burada yani'den sonra mümin her şeyi hatta fiilini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayete teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyari önüne karşısına çıkıyor diyor mesela. Cüz-i ihtiyari herkesin önüne çıkıyor ama bazıları cüz-i ihtiyarını görmeden doğrudan doğruya, madem ki kainattaki her şeyi Allah yaratmıştır, her şeyi Allah biliyor, her şeyi Allah takdir etmiştir, öyleyse benim burada bir medhalim yoktur deyip cebri olabiliyor. Bak, kaybetme ihtimali. Ama aynı zat Allah'a iman ediyor. Aynı zat ahirete de iman ediyor. Aynı zat Kur'an'ın da hükümlerine iman ediyor. Yani zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu da kabul ediyor.
Onlarla
ama cebri oluyor.
Evet.
Niye? Çünkü her şeyi Allah yaratmış, Allah takdir etmiştir. Benim iradem, benim ihtiyarım öyle bir şey olmaz ki canım deyip oradan kaybedebiliyor. Onun için iman ve İslamiyet'in nihayet hududunun adeta bir köprü gibi kabul edersek, köprünün bir tarafının korkuluğu gibi cüz-i ihtiyari. Öbür tarafta da kader var. Bir insan ne yapıyor? Her şeyi insan takdir ediyor, insan tespit ediyor. Burada da kader tamamıyla buna bağlıdır diyen ve her şeyi cüz-i ihtiyarisi üzerine bu manada bina etmiş olan bir grup var ki bunlar da mutezile. Kul kendi fiilinin halkıdır diyecek kadar da ileri gidebiliyor. Dolayısıyla burada kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren, peki nasıl meseleler? Hali ve vicdani olan meseleler. Yani ilim ile, ondan sonra marifet ile diyelim mesela, bunları kalkıp da bir fiziki meseleyi anlatır gibi, biyolojik bir meseleyi anlatır gibi, astronomi ile ilgili bir meseleyi, bir konuyu akıl sahibi olan birisine anlatır gibi meseleler cinsinden ilmi ve nazari, bilimsel konular değil.
He.
Peki nedir bunlar? Hali ve vicdani. Hal ile anlaşılır. Bir insan haline bakacak, vicdanen bu meseleyi değerlendirecek ki bu işi anlayabilsin. Yani kader ve cüz-i ihtiyar meselelerinin varlığını halen vicdanen bilecek ama mahiyetini ilmi ve nazari olarak izah etmekten de uzak olduğunu, aciz olduğunu da kabul edecek ki bu mesele içerisinde konuşabilsin, yürüyebilsin, ayağı da kaymamış olsun.
Evet.
Evet.
Yani İslamiyet'in nihayet hududları derken şimdi ülkeyi sınırlardan daha çok tehlike
geliyor.
Evet.
Dolayısıyla
bu nihayet hudutlarından tehlike gelme ihtimali daha yüksek.
Yüksek, çok
ortada
güzel.
Merkezde olan iman hakikatlerine
evet.
Çok fazla şeytan karışamıyor. Allah'a evet. İnancı, peygamberler inancı. Bütün dalalet mezhepleri bile olsa onlar da çoğunlukla aynı.
Evet.
Kader cihetinden işte Mutezile, Cebriye gibi fraksiyonlar çıkabiliyor.
Ya.
Evet.
Bu hali ve vicdaniye bir örnek olarak da izin verseniz verelim. Hali ve vicdani imanın cüzlerindendir derken, yediğimiz bir şeyi, mesela limonu, mesela herhangi bir tatlıyı, mesela balı, karşıdaki insana anlatmakta zorlanırız. Ama ne olduğunu biliyoruz. Yani ne yedin? Misal diyorum filan şeyi yedim. Peki tadı nasıl? Anlatmak mümkün değil ki.
Anlatılmaz, yaşanır.
Oldu mu? Evet. Bunlar yaşanan cinsten. İşte tam özeti ovalar olsun. Vicdanen bilinen, halen anlaşılan meseleler ve herkes vicdanen biliyor ki bende bir ihtiyar var ve bu ihtiyarımla ben bir şeyleri arzu ediyorum, istiyorum, bir şeylere meyil ediyorum. Yine vicdanen biliyor ki, halen biliyor ki kainattaki plan ve program takdir namına her şey güzel bir şekilde kurulmuş ve ben bunlardan istifade edip yoluma devam edebiliyorum. Dolayısıyla bütün kainattaki kevn, bütün kainattaki plan, bütün kainattaki takdir, program hepsi Cenab-ı Hak tarafından yapılmış. Ama benim de iradem var. Bunların içerisinde bazı şeyleri ben de irademle isteyebiliyorum, arzu edebiliyorum, meyledebiliyorum, ihtiyar edebiliyorum yani.
Evet. Burada ilmi ve nazari olmadıklarından bahsediyor kader ve cüz-i ihtiyari meselesinin. Başka bir yerde de kadere ilim nevindendir
evet.
Diyor Üstad. Bu ikisi nasıl tevil edilebilir?
Tabii. Şimdi kader plan mıdır?
Evet.
Evet. Program mıdır? Evet. Şu anda bilim adamları oturuyorlar. Şu insanı, sen de biyolog olduğu için bilirsin, daha iyi bilirsin. Yani insanı analiz ediyorlar. Diyorlar ki yani şu insanın, şu parmakların böyle olması ciddi bir ilim gerektiriyor.
Evet.
Ama plan. Şu insanların şu kıvrımlarının, parmaklarının kıvrımlarının buradan olması ve bu şekilde olması çok muazzam bir ilim, bir hikmet, bir plan, bir program içeriyor. Bütün kainattaki her şeyi insanın bu parmağını analiz ettikleri gibi, değil mi? Tarttıkları gibi, ondan sonra inceledikleri gibi inceleyebiliyorlar mı?
Evet.
Evet, kader ilim nevindendir. Her şeyde ilim, her şeyde hikmet var. Her şeyde plan, her şeyde program var. Her şeyde hesap var. Bütün bunlar nereye dayanıyor? İlme dayanır. Kader ilim nevindendir. Ama bir taraftan da ilmi ve nazari değiller derken bir biyolojik konuyu açıklar gibi karşıdaki insana güzelliklerin ve kainattaki bütün her şeyin Cenab-ı Hak tarafından tespit edildiği ama bununla beraber insanda da cüz-i irade olup buna da kendisinin de bir meyil, bir ihtiyar, bir seçme, bir irade serbestiyetinin de olduğunu anlatmak ancak hali ve vicdani olarak karşıdaki insana hali ve vicdani olarak anlatılabilecek cinsten. Yani anlatacak bazı şeyleri ilmi olarak anlatacak. Evet. Ama karşıdaki insanın vicdanı yoksa ya da akıl sahibi sadece olsa ama vicdandan mahrum olan herhangi bir varlık olsa bunu anlatmak mümkün değil. Mesela ben kalkıp da böyle bir meseleyi bir meleğe anlatamam. Bir meleğe güneşin büyüklüğünü anlatmak mümkün. Aklı var çünkü. İlmi de anlar. Dünyanın da büyüklüğünü anlatmak mümkün. Yani herhangi bir fiziki meseleyi anlatmak gayet kolay. Herhangi bir meleğe diyelim mesela, yine aklı ve ilmi olan bir meleğe, insanın diye mesela şu biyolojik yapısını anlatmak kolay. Fiziki bir konuyu anlatmak kolay. Evet. Yer çekimini anlatmak kolay. Denizin kaldırma kuvvetini anlatmak kolay. Yani ilmi olarak da anlatabiliyorsun. Ama onda istediğimi ben yaparım, istediğimi konuşurum, istediğimi seçerim gibi bir irade yoksa bu melekte, aklın olması ve ilimden anlaması ona kaderi anlatabilmem, cüz-i iradeyi anlatabilmem anlamına gelmiyor. Onun için hali ve vicdani özellikle konmuş. Onun için şu sorduğunuz soruya tekrar geliyoruz. Kader ilim nevindendir. Her şeyde plan vardır, program vardır, takdir vardır, ilim vardır, hesap vardır, kitap vardır ve bütün bunlar güzel bir şekilde insanlara ya da akıl sahibi olan varlıklara anlatılabilir. Ama buradaki kader ve cüz-i ihtiyarının birbirlerine uyum içerisinde olması, güzelliklerin Cenab-ı Hak'tan, çirkinliklerin ve seyyevi şeylerin insandan geldiği gibi meseleleri anlatabilme meselesi ancak hali ve vicdani, yani hal ile vicdan ile bunları değerlendirebilen insanlara anlatılabilecek meseleler cinsindendir. Yoksa kader yine ilimle anlatılır, yine ilmi olmayan kadere konuşamaz, kadere girip de meselelerde istediği gibi söz söyleyemez. Bu yol yasaktır. Vicdanı ve hali olan ve bu meseleleri hissedebilecek özellikte olan insanlara anlatılabilecek bir mesele cinsindendir diye bu manada üstadımız o kaydı özellikle koyuyor. Yani.
Dolayısıyla bir çelişki yok bu çelişki iki cümle yok. Arasında. Yani mümin her şeyi hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyarı önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Evet. Bu cümleyi biraz açıklayayım.
Şimdi burada tabii bir dengeyi muhafaza etmek için üstadımız özellikle bunu izah ediyor. Şimdi şöyle bir inanç var. Her şey Allah'ın takdiriyledir. Doğru mu?
Evet.
Evet. Her şeyi Allah takdir etmiştir. Hani zaten başta okuduğumuz وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ Hiçbir şey yoktur ki اِلَّا اِنْدَنَ خَزَيْنُهُ Hazineleri yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Ve biz onu malum bir kaderle indirelim, indirmemiş olalım. Öyle bir şey yoktur. Hiçbir şey gösterilemez. Dolayısıyla her şey Allah'ın takdiriyle. Kainatı kim takdir etti? Allah. İnelim küre-i arza. Küre-i arzımızın her tarafını kim takdir etti, planladı, programladı? Allah. Gelelim kendimize. Vücudumuzun bütün azalarını, ruhumuzun bütün şubelerini, bütün özelliklerini kim takdir etti? Allah. O zaman benim de, fiillerimi de Allah yaratıyor. O zaman benim neyi arzu ettiğim, neyi istediğimin hiçbir önemi yok. Onu da Allah istiyor. Ben takdir ediyorum ya da ben istiyorum, ben irade ediyorum. Ve bundan dolayı da benim mesuliyetim yok. Dememek için, bak şimdi vartaya bak. Bazen çok şeyi bilmek bir şeyi kaybettirebiliyor. Demek ki ölçülü olarak bilmek lazım. Bir taraftan kader her tarafta takdir etmiş, planlamış, programlamış. Evet. Bir taraftan da insanda da cüz-i irade, cüz-i ihtiyar var. Ve bu cüz-i ihtiyar da bir şeyler istiyor. Bir şeyler yapabiliyor. Bir şeylere meyledebiliyor. Yaratmak manasında değil. Bir kendisinin de bir fonksiyonu var bu meselede. Ha, demek ki mümin her şeyi, kainat, hatta fiilini, benim fiillerimi de Allah yaratmış, nefsini, vücudunu, ruhunu, her şeyini Cenab-ı Hakk'a vere vere, her şeyimi Allah terbiye etmiştir, ızdırarı kader, ta nihayete teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için, zaten benim o zaman madem ki öyle, benim bir sorumluluğum yok ki, kurtulmamak için cüz-i ihtiyarı vicdanen önüne geliyor. İşte vicdan ve hal dediğimiz bu.
Evet.
Cüz-i ihtiyar önüne çıkıyor, ona mesul-ü mükellefsin der. Bana bak, beni vicdanen analiz et. Ben sende varım ve ben sende olduğum için Cenab-ı Hakk'ın şu kurduğu ilahi sistem içerisinde sana taalluk eden ihtiyari kaderin hususunda Sen istemedin mi? Allah senden bu fiili yaratmaz. Yarattığı şeylerden de mesul değilsin. Ama vicdanen bak. Evet. Sen acaba şu insanı gıybet ederken, şu insana iftira atarken, şu günaha bakarken, ayakların şuraya doğru yürürken, filan yeri değil de filan yeri tercih edip giderken, senin iraden ve ihtiyarın var mı yok mu? El cevap var. Öyleyse teklif ve mesuliyet altındasın diye cüz-i ihtiyar ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor ve bize bunu vicdanımıza haykırıyor.
Evet, evet. Devam edelim. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor. Der, haddini bil, yapan sen değilsin.
Bitti. Şimdi insan hemen ne yapıyor? Hani çocuklarda da bu psikoloji var ya. Kaç aldın? Öğretmen 3 verdi diyor. Kaç aldın? 10 aldım diyor mesela. Ya da 100 üzerinden desek. 100 aldım. Öğretmen 20 verdi. Bu psikoloji aslında çocuk tabiatında olan herkeste var. Adam büyümüş ama çocuk tabiatında. Ne diyor? Kendisi güzel bir şey yapıyor. Mesela bilgisayarı keşfediyor. Mesela televizyonu keşfediyor. Mesela lambayı keşfediyor. Mesela manevi olarak söyleyeyim. Çok güzel ibadetler yapıyor. Ondan sonra hayır hasenat yapıyor. Kur'an okuyor mesela. Çok güzel Kur'an okuyor mesela. Evet. Bütün bu gibi şeylerle mağrur olmamak için, gururlanmamak için, firavuniyete girmemek için, değil mi? Teferrun etmemek için kader karşısına geliyor vicdanen. Ne diyor? Haddini bil, yapan sen değilsin. Mesela asansör misaline tekrar bir istersen bakalım. Asansör birisi tarafından kurulmuş. Evet. Birisi tarafından tanzim edilmiş. Sen içerisine giriyorsun, sadece komutu veriyorsun. Gittiği yerin mesuliyeti ya da mükafatı sadece sana bakıyor. O niyetine göre. Ama bütün sistem kimin? Dolayısıyla ben bir anda 100 katı hemen kat edebildim. Bir anda şu kadar meseleyi, mesafeyi kat edebildim. Bir anda İstanbul'dan Mekke'ye 2 saatte gidebildim. Benim yaptığım uçakla mesela. Demeye hakkın yok. Niye? Çünkü bu uçağı sana yaptırtan güç Allah'ın kaderidir. Nasıl? Mesela sen 100 sene evvel gelmiş olsaydın bu uçağı yapabilir miydin? Uçağı anlamaktan bile aciz kalırdın. Evet. Mesela. Demek ki bu asırda seni yaratan kimse onun malıdır. Doğru mu? Evet. Hazreti Adem'den şimdiye kadar bütün insanların yaptığı faaliyetler uçağın uçması için adeta bir ihzariye hükmünde. Bütün bunların hepsini takdir eden kim? Cenab-ı Hak. Evet. Seni bu asırda yarattı ama dağın başında ilimden, marifetten, ondan sonra bilimden, bilimsellikten uzak olan bir çevrede olmuş olsaydın. Bu uçağı yapabilir miydin? Her cevap hayır. Peki gelelim tekrar şeye. Sana bu aklı Allah vermeseydi yapabilir miydin? Şu özellikleri vermemiş olsaydı, şu sıhhati vermemiş olsaydı yapabilir miydin? Her cevap hayır. Dolayısıyla bütün bu kemalatın sahibi sana bunu kim vermişse onundur. Dolayısıyla sahiplenmemek manasında. Firavunluğa girmemek manasında. Güzel Kur'an okudu. Onunla oynamazsın ki. Kur'an kimin? Allah'ın. Hafıza kimin? Allah'ın. Akıl kimin? Allah'ın. Kalbindeki iman kimin? Allah'ın. Allah nasip ediyor ya. Ondan sonra mahreçler kimin? Allah'ın. Dil kimin? Allah'ın. Bütün bunlar Allah'ın da. Sen peki nesin burada? Ha, iman ile, şuur ile sen bunlara sahip olabiliyorsun. Yoksa bunların sahibi benim. Ben yaptım. Elbette benim gibi insan yok gibi bir ifadeyi kullanmana kader karşısına gelmek suretiyle mani oluyor ve seni firavuniyetten, seni kadere karşı edep dışı bir muamelede bulunmaktan ne yapıyor? Alıkoyuyor, muhafaza ediyor.
Mükemmel bir ayar veriyor.
Ya. Evet. Elhamdülillah.
Devam edelim abi. Evet, kader cüz-i ihtiyari iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde. Kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari adem mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesaili imaniye girmişler.
Evet. Demek ki bunların her birisinin bir fonksiyonu var. Evet. Az önce güzel bir şey söylediniz ya. Yani genellikle bir ülkeye tehlike nereden geliyor? Sınırdan geliyor. Bunlar da nihai hudut, nihai sınırlar. Yani düşmanın devamlı alt edebileceği bizdeki adeta nihai hudut karakolu gibi. Peki nedir bunlar? Bir, insanın kendisini tamamıyla mesuliyetsiz, sorumsuz kabul etme gibi bir vartası, bir tehlikesi var. Değil mi? Cüz-i ihtiyar ne yapıyor? Bunu tedavi ediyor. Mesulsün, mükellefsin diyor. Bir taraftan da insanın hakkı olmayan, malı olmayan, mülkü olmayan şeylere sahiplenme durumu var. Bu benimdir, bunu ben yaptım, benim gibi adam gösteriniz gibi maalesef bazı ifadeleri kullanabiliyor insan. İşte burada kader ne yapıyor? İnsanı bu manadaki hadsizliğini tedavi eden bir özelliği var.
Gasıbane, i̇şte, sarıkhane diyor.
Evet, gasıbane ve sarıkhane, aynen. Kader ve cüz-i ihtiyari, iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde. Kader nefsi gururdan, değil mi? Bunu ben yaptığım gibi şeylerden kurtarıyor. Cüz-i ihtiyari, adem mesuliyetten, sorumsuzluktan kurtarmak içindir ki, mesail-i imaniyeye, imanın meselelerine girmişler.
Evet. Evet. Cümleyi devam edelim abi. Yoksa mütemerrit nüfus emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye isnat etmek, bütün sırrı kadere ve hikmeti cüz-i ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir.
Evet, burada tabii işin sonucu, yani bu bahsin sonucu olarak. Yoksa mütemerrit, yani temerrüt etmiş olan, ondan sonra her meseleyi inatla karşılayan nüfusu emmarenin işledikleri seyyiatın mesuliyetinden kendini kurtarmak için kadere yapışmak, hani bazı insanlar da var ya, güzellik yaptı mı sahipleniyor.
Evet.
Kötülük yaptı mı kaderimde vardır diyor.
Örtbas ediyor.
Bu nedir? Şey. Tamamıyla onların ihdas edilmelerinin zıddına hareket etmek. Yanlış bir taban tabana bir bakış açısıyla onları değerlendirmektir bu. Değil mi?
Evet.
Ve onlara inam olunan, Cenab-ı Hakk'ın nimet olarak verdiği mehasinle, güzelliklerle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye isnat etmek, bunu ben yaptım demek, bütün sırrı kadere, çünkü kader ne için ihdas edilmiş, niçin önümüze çıkıyor? Bizi enaniyetten, gururdan kurtarmak için. Ama bu adam kaderden kendisine gelen güzellikleri sahiplenmek suretiyle zıt hareket ediyor. Cüz-i ihtiyari ne zaman ortaya çıkıyor? İşlediğimiz günahlarda ona istinad etmek, ona yapışmak, ya Rabbi ben yaptım, tövbe istiğfar ediyorum demek için bunlar ihdas edildiği halde cüz-i ihtiyari de şeyde kullanmak. Allah'ın verdiği nimetlerde ben yaptım gibi ifadelerde kullanıp mesuliyetsiz ve sorumsuz şeylerde de kaçınmak.
Tam tersine
kullanmak. Tam tersine
yani.
Kullanmak.
Evet.
İstinad etmek bütün sırrı kadere ve hikmeti cüz-i ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir.
Evet.
Evet.
Allah razı olsun. Burada şöyle bir soru akla geliyor. Yapılan kötülüklerin cüz-i iradeye, yapılan iyilik ve güzelliklerin kadere verilmesi gerektiği vurgulanıyor. İyilik kötülük ya nefse veya kadere, ikisinden birine toptan verilse daha uygun olmaz mı?
Evet. Tabii bu soru bütün hemen hemen mütalalarda sorulabiliyor.
Evet.
İnternetten de bize bu sorular geliyor. Yani yanlış bir haksız bir şey olsa bile, değerlendirme olsa bile aslında sorulması makul. Yani kader bizim hem kötülüklerimizi hem iyiliklerimizi bellemiş olsa, hı-hı, ya da insanın cüz-i iradesi hem kötülüklerimizi hem iyiliklerimizi kendisi bellemiş olsa ve sahiplenmiş olsa acaba daha doğru bir seçim olmaz mı? Zaten, hı-hı, okuduğunuz herhalde aynı mealde.
Evet.
Şimdi biz buna ne diyoruz? Hayır diyoruz. Daha doğru bir seçim olmazdı. İyiliklerin kaderden, kötülüklerin nefisten olması daha doğru bir seçimdir ki mesail-i imanide de aynı meseleyi görüyoruz. Nasıl? Tabi bunları misalle anlatabiliriz. Üstadımız bir bahçe misali veriyor 14. sözde hatırlarsanız. Büyük bir bahçe. Sultana ait olan ve ancak sultanın bütçesiyle yapılabilecek mükemmel, muazzam bir bahçeden bahsediyor üstadımız. Böyle bir bahçeyi misal verelim. Burada yüzlerce, binlerce insan çalışıyor. Bu insanlarla beraber ayrıca güneş, ayrıca yağmur, ayrıca ısı, ışık gibi şeyler de istihdam ediliyor. Yani bunlar da kullanılıyor.
Evet.
Bu yüzlerce, binlerce insandan bir tanesinin de vazifesi suyun cetvelini açmak olsun. Şimdi bu su cetvelini açan zat, açtığı vakit ve burada yetişecek tonlarca ağırlıktaki çiçekler, meyveler, sebzeler, ondan sonra güzel yeşillikler, bütün bunlar hepsi kimin malı olur? Bunu bir analiz edelim. Bütün bunların hepsinin malı yine sultandır.
Evet.
Ve sultanın istihdam ettiği bu yüzlerce, binlerce insandır. Ve ayrıca güneş, yağmur gibi şeylerin de katkısı vardır diyoruz. Dolayısıyla hepsi sultanın adeta şeyiyle oluyor. Doğru mu?
Evet.
Bu zatın mükafatı var mı? El cevap var. Yapmayı yapmamaya tercih ettiğinden dolayı buna da bir ücret veriyor sultan.
Vazifesini layıkıyla yerine getirdiği
için. Yapmayı yapmamaya tercih ettiği için. Ha, bu adam iradesiyle ya da tembelliğinden ya da ihmalinden açması gereken su musluğunu açmadı. Her tarafa, arklara yayılan suyu kendisi açıyor. Açmadığından dolayı da bütün bu bahçedeki çiçeklerin, meyvelerin, sebzelerin, yeşilliklerin, sebzevatın çürüdüğünü farz edelim. Şimdi burada diyebilir mi ki, ya bunları, bu suyu açtığım vakit yetişen şeylerin, misal diyorum, binde birlik bir şeyini bana ücret olarak verdin. Öyleyse şimdiki, madem ki tahrip oldu bunlar, çürüdü bunlar, o zaman zararın binde birini bana yaz diyebilir mi? Bak burada vicdan, işte evet. Hali ve vicdani olması bu zaten. Burada vazifesini hakkıyla yaptığı vakit diğer 1000 kişinin de hakkı var. Ayrıca en büyük pay da sultanın olması hasebiyle bütün bunların hepsinin payı ayrıldıktan sonra kendisine binde birlik, belki 5000'de 10.000'de birlik bir ücret tahsis ediliyor. Ve hakkatı da budur. Doğrusu da budur. Ama vazifesini ihmal ettiği vakit ademi bir şey, madum bir şey illet olur kaidesiyle bir şey yapmamakla çok şeylerin de tahrip olmasına vesile olması hasebiyle bu zat o 1000 kişinin de çalışmalarını, o sultanın yaptığı şu kadar masrafları da ne yapmış oluyor? Heder etmiş oluyor. Dolayısıyla burada mükafatta hakkı binde birdir ama cezanın tamamı kendisine verilir. Muazzam bir örnek, mükemmel bir örnek. Doğru mu?
Evet.
Bir misal daha veriyor sadımız. Mesela bir sultana ait olan bir ticaret gemisi düşünelim. Bu ticaret gemisi çok mükemmel malları yüklenmiş ve ticarette de mükemmel bir gelir ve kar elde edebilecek bir özelliğe sahip. Bu gemide de 100 insan çalıştığını farz edelim. 100 insandan bir tanesi de dümeni çeviren kaptan olsun. Ve bu zata da ücret veriyor sultan. Kendileri gidiyorlar. Herkes vazifesini mükemmelen yapıyor. Ondan sonra ticaretten elde ettikleri belli bir gelir var. Gelir kime gider? Sultana gider. Niye? Çünkü gemi onun. Mal da onun. Bütün müşterileri de kendisi tespit ediyor, ayarlıyor. Dolayısıyla burada çalıştırdığı 100 kişinin de bütün ücretini kendisi veriyor. Dolayısıyla elde edilen kârın tamamı sultanındır. Ama sultan da, değil mi? Merhametli olduğu için, hikmetli olduğu için, adil olduğu için ücretin bir miktarını da kaptana, ötekilere veriyor. Buraya kadar bir şey yok. Dolayısıyla buradaki bütün kemalat kimin? Sultanın. Bütün gelir ve varidat yine sultan. Ama bu zat, kaptan olan zat, dümeni çeviren zat uyudu, ihmal etti, tembellik etti ve o geminin kayalıkları çarpmasına ya da iceberg dediğimiz buzdağına çarpmasına ve paramparça olmasına vesile olsa, sebep olsa. Şimdi burada zarar ne oldu? Hem geminin hem de içindeki malların tamamı zarar uğramış oldu. Şimdi bütün bu zarar kime verilir? Kime ödettirilmesi lazım? Elbette kaptana. Şimdi kaptan burada diyebilir mi ki? Ya mükafatın tamamını bana vermediniz. Mükafatın bana çok azını ücret olarak verdiniz. Öyleyse cezanın da çok azını bana verin demeye hakkı yok. Dolayısıyla burada ortaya şu çıkıyor. Vicdanen baktığımız vakit. Güzellikler, kemalatlar şu kainattaki bütün düzeni kuran Cenab-ı Hakk'ındır. Burada da insan adeta kendi vücudu içerisinde bir dümenci neferi gibi, bir kaptan gibi çalışıyor.
Evet.
Bunu güzel çalıştırdığı vakit kemalat Cenab-ı Hakk'ındır. Ona da ücret olarak hem dünyevi haz verilir hem de ahirette de cennet verilir. Ama vazifesini ihmal etse, bütün sistem hayır ve güzel üzerine kurulduğu halde kendisi yanlış yaparsa o zaman bütün mücazat o zata verilmesi adalettir, hikmettir ve merhamete de zıt değildir. Dolayısıyla bu misaller bu meseleyi güzel bir şekilde izah etmeye kâfi gelir.
Yani. Ayet-i kerimede de buyurduğu gibi Esra'nın cümle. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. Ne hayır hasenat gelirse Allah'tan, evet. Ne seyyiat olursa nefsimizden.
Evet. Elhamdülillah.